Ayrım 13, sayfa 167. Bu düşüncelerle yatağıma uzandım. Taşların isabet ettiği yerlerim ağrıdı. Uyku bana her şeyi unuttururdu şimdi. Gözlerimi kapadım. Paşa nişanı attığı için Hicran kim bilir ne kadar üzülmüştür. Beni teselli edeceğini umduğum uykuya dalarken en mutlu hatıralarımızdan birisini düşündüm. Hatta o anda olmak istedim. Bahçedeydik. Biraz önce merdiven boşluğunda durup seyrettiğim karanlık bahçede. Burada annemin cennet ilan ettiği adada. Köşk ortaya çıkınca annemin ilk işi önde fotoğraf çektirmek olmuştu. Onun yanında köşk diyemezdik burası için. Hele öyle diyelim. Sesi çın çın çınlardı. Kim ne derse desin konak burası. Konak, konak, konak. Hatta bir adı bile var. Sokamadınız gitti onu kıt kafanıza. Gözyaşı konağı. Annem sanırım ilk kez o zaman takdim etmişti konağı bize. Cici babamız, üvey kardeşimiz, kendisinin ikiz kardeşi gibi. Yalnız demişti Hicran, biraz hüzünlü değil mi? Hüzünlü şeyler daha anlamlı değil midir? Neşe bayağıdır, kasvetli olduğu için değil. Kristal parçası gibi pırıl pırıl olduğundan gözyaşı konağıdır buranın adı. Sıra gelmişti kanlı canlı bir varlık gibi aramıza karışan ve bir isim alan konağın fotoğraflanmasına. Meşhur fotoğrafçı Abdullah Biraderler İstanbul'daki fotoğrafhanelerini bir günlüğüne kapamış, makinalarını yüklenmiş adaya gelmişlerdi. Böyle bir fotoğraf hizmeti almak için ödenecek bedel epey kabarıktı. Dükkanın kapalı kaldığı saat boyunca kazancı, fotoğrafçıların adaya gelişi, misafir edilmeleri, hatta görünmez bir madde daha. Ola ki buraya taşıdıkları makinaların başına bir şey gelirse, yenisini almak da fotoğrafı ısmarlayanın görevi olacaktı. Böyle bir debdebeye bizim gücümüz yetmedi diyordu Monsieur Taverde, kaldığımız otelin sahibiydi. Hepsine değer, her şeye değer diyordu annem, Monsieur Taverde'nin arkasından bize göz kırparak. Gösterişi yerle bir olmasın diye bütün bunların bize bedava olduğunu söyleyecek hali yoktu herhalde. Neticede konağın önünde kızlarıyla birlikte şahane bir fotoğrafı olmuştu. Ve hepimizin tek tek portreleri. Gözlerimi dikip korkusuzca bakmıştım birazdan küçük bir dumanın yükseleceği halamın deyimiyle şeytan aleti makinaya. Gülmüştüm. Kırıtmıştım. Bir sevgilinin gözünün içine bakar gibi bakmıştım. Fotoğrafçı dayanamamış bir itirafta bulunmuştu. Bu alemdeki insanların her biri bir duyguyu, bir hissi temsil eder. Bu kızınız sevmek olurdu. Öyle sevgi dolu, öyle içten bakıp gülümseyenini görmedim. Ben ne olurdum? Ya ben? Zavallı adam hangi duyguyu temsilen yeryüzünde olduklarının merakına kaplan Hicran ve Fatma'yı cevapsız bırakmamış, mühim bir meseleyi çözmek istercesine durup düşünmüş, nihayetinde bekledikleri cevabı vermişti. Ama ne demişti? Unuttum. Annem her zamanki gibi oturmuştu. Fatma bir elini annemin omuzuna koymuş, arkasında dikiliyordu. Ben Deniz iki elimi zarifçe göğsümün hizasında birleştirmiştim. Benim dememle değil, fotoğrafçın demesiyle zarif. Annemin bu poza hep itirazı olurdu. Küçüğüme hep en olgun pozu verdiriyorsunuz Monsieur. O daha çok küçük. Bakmayın siz büyük gösterdiğine. Küçük hanımın elleri çok güzel. Bir çiçek dalı gibi kıvrılıp bükülüyorlar. Bu sebepten ona böyle bir poz verdirmek en isabetlisi. Hicran'ın da eline bir dal gül vermişlerdi. Siz de bunu koklayın küçük hanım. Koklarken uzaklara bakın lütfen. Bir elinizle annenizin omzuna hafifçe dokunun. Gülün kokusuna kapılmış gider gibi diğer tarafa doğru dönün ve belinizden itibaren kıvrılın. Hicran gülü koklarken, koklarken ağlayıvermişti. Aklına Arnavut bahçıvan gelmişti zar. Bu yüzden ilk fotoğrafı biraz tuhaf çıkmıştı. Hicran ağlayıp yüzünü buruşturup başını öte tarafa çevirmişken ve ben ona ne oldu manasında bakarken. Ama en gülüncü Fatma'nın kaşlarının çatışı ve annemin hiç oralı olmadan kameraya bakışıydı. Yeniden poz vermiştik. Hicran bu defa gül koklamamış, ağaçtaki kuşlara bakar gibi yapmıştı. Annem sormamıştı bile. Güzel kızım, durup dururken niye ağladın diye. Aksine bu durum için bir şey uyduruvermiş, kafasından bir şey icat etmişti. Bazen güzel kokular insanın gözlerini yaşlarla doldururlar. Çünkü güzellik ve haz esasında acı verici şeylerdir. Böyle lafları paşa damat bulma uğruna gitti, hafakanlar bastığını itiraf ettiği sohbet toplantılarında öğreniyordu. İstanbul'daki köşkte de böyle fotoğrafımız vardı. Yani eşyalarla, yeni eşyalarla. Annemin 40'ından sonra icat ettiği alafranga yeni hayatında. Annem fotoğrafçı kardeşlere bizden çok onları takdim edin lütfen demişti eşyalarımızı. Babamın deyişiyle ortalıkta sadrazamın sol taşağından düşmüş gibi dolanan fotoğrafçı. Niye diye şaşırıp sormuştu. Değerli olan siz değil misiniz? Hayır demişti annem müthiş bir kararlılıkla. Değerli olan eşyalar, bu köşk, mücevherlerimiz, elbiselerimiz, varaklı aynalar, gümüşler, halılar, seccadeler, porselenler, duvardaki resimler, şamdanlar, ipekler, kadifeler, kapının önündeki atlı arabamız. Bakın yelpazem, dantel şemsiyem. İkisinin de bir eşi Fransa kraliçesindeymiş. Ah demişti fotoğrafçı. Söyleyecek çok şey vardı ama hepsini yutmuş. Annemin son söylediğine takılmıştı. O mefruşatçı hepinizi böyle kandırıyor. Fransa kraliçesi sizin gibi değildi. O hayatını yaşardı. Oysa siz eşyaların hayatını yaşıyorsunuz. Bu dünyanın kölesisiniz ama zevkin ve sefanın değil, eşyaların kölesi. Annem durup düşünmüştü. Ne demek eşyaların hayatını yaşamak? Ne demek eşyaların kölesi olmak? Yani hanımefendiciğim, bütün bunları yanınızda götürmeyeceksiniz ki. Ben de biliyorum yanımda götürmeyeceğimi. Nerede görülmüş konsoluyla, gümüşleriyle, karyolasıyla, tuvalet masasıyla, kürkleriyle, kuş tüyü minderleriyle gömülen kadın? İstesem bile olmaz. İlkin kadı yok der. Ama bunlar için yaşadığım doğrudur. Çünkü bunlara sahip olmak için bir savaş verdim ben. Başka türlü nasıl yaşanır bilemedim. Bilmek de istemiyorum doğrusu. Yavan ve güçsüz, kuvvetsiz bir hayat o. Oysa benim hayatım bu eşyalara sahip olmak uğruna verilmiş büyük bir savaş. Fotoğrafçı pes etmişti. İyi, ne diyeyim o vakit, kazanız mübarek olsun. Annem hızını alamamış, yokuş aşağı inen atlı araba gibiydi. Hele sizin gibi bir fotoğrafçı. Tapmalı eşyalara, secde etmeli. Çünkü bizden sonra dünyada kalacak olan onlar, eşyalarımız ve sizin elinizden çıkma suretlerimiz, dilsiz tanıklar, doya doya yaşayanlar onlar, gün doğumunu, gün batımını izleyen ve suskun kalan onlar. Eğer tabiat ve hayat güzel bir şey olsaydı, eşyalar dile gelirlerdi. Bence eşyalar tabiattan çok daha güzel ve sizin elinizden çıkma suretlerimiz, insanın gerçeğinden çok daha güzel. Hanımefendi, beni yaratana şirk koşmayın lütfen. Başıma dert açacaksınız. Fotoğrafçı keşke annemi aptal sanıp bu korkusunu dillendirmeseydi. Kimsenin görünüşüne aldanmayın. Hatta eşyaların bile. Çünkü bu fotoğrafçı aldanmış ve annemin eline büyük bir koz vermişti. Şöyle ki, annem için fotoğraf çektirmek neredeyse bir hastalık haline gelmişti. Haftada bir Abdullah biraderlerin tüneldeki fotoğrafhanesinde fotoğraf çektirmekteydi. Faturalar babama gittiğinden bir gün eve kızılcık sopasıyla gelip bütün fotoğraflarımızı parça pinçik edip yeter be iflahım kesildi fotoğraf parası ödemekten demişti. Huylu huyundan vazgeçmeyi bilmiyordu. Şu koca İstanbul'da annem gibi bir fotoğraf sevdalısı daha vardı. Şehzade Abdülhamit Han. Ve hatta bir gün dayanamayıp sormuş suretini ölümsüzleştirenlere. Var mı benden çok suretini hapsettiğiniz? Bakın devamı da masal gibi. Var şehzadem demiş bizim fotoğrafçılar. Taht ümidi olmayan şehzade buna pek bozulmuş. Daha kızıl sakalı bile yokmuş. Asık suratının ortasından sallanan. Kim peki diye sormuş pek meraklı olduğu hafiyeler gibi. Şey demiş bizim fotoğrafçılar birbirlerine bakıp söyleyelim mi söylemeyelim mi? Sonunda annem ve biz kızlarının eşgalini vermişler. Hatta fotoğraflarımızı bile göstermişler. Küp küp altınları mı varmış? Bu kadar fotoğrafa nasıl akçe yetiştiriyorlarmış? Abdülhamid'in merakı bu yönde olmuş. Fotoğrafçılar yine söyleyelim mi, söylemeyelim mi diye tereddüt edip sonunda dökülmüşler. Kadın bizi tehdit eder efendim. Bu yüzden kuruş ödemez fotoğraflarını. Bak şu edepsize. Söyleyin sizi neyle tehdit eder? Neyle olacak? Kadıya gidip bizi şikayet etmekle. Sebep, suretlerimizi yeniden yaratıp ölümsüz kıldıkları için kendilerini yaradanla bir tutuyorlar diye itham eder bize. Öyle söylediğimizi varsayar, kızlarını da şahit gösterir bu hususta. İyi ama demiş Abdülhamit, fetva var. Vallahi o kadın şeytanın bile aklını karıştırır. Abdülhamit sırf bu sebeple amcası olan padişahın huzuruna gitmiş ve annemi şikayet etmiş. Yanlış duymuyorsunuz, annemi. Sultan Abdülaziz bir kahkaha atmış. Babamın saraya borç para verenlerden olduğu ortaya çıkınca annemi gözden düşürecek bir ceza vermek yerine sadece fotoğraf çektirmemiz yasaklanmıştı. Bu yasağa en çok babam sevinmişti. İyi olacak hastanın doktor ayağına gelirmiş. Annemin ilkin en büyük hevesinden mahrum kalacağı için gözleri dolmuş, fotoğraf çektirmek hava, su gibi elzemmişçesine yutkunmuş ama sonra o küçük ellerini yumruk yapıp sıkarak kısasa kısas demişti. Korkaklar yasaklar, fare deliğinde yaşaması icap edenler yasaktan medet umar. Fotoğraf yasaksa biz de resim yaptırırız. Böylece annemin resim merakı başlamıştı. Önce biz kızlarıyla, sonra başta kendi portresi olmak üzere hepimizin birer tane yağlı boya portresi yapılmıştı. Hatta Bedriye'nin bile elinde ibrik, annemin arkasında durduğu bir portresi vardı. Daha doğrusu bir portrede görünmüşlüğü vardı. Portre ressamı beni İstanbul'daki köşkün bahçesinin yeşilliğine yatırmıştı. En neşeli, en mutlu günlerimdi. Elime bir gül vermişti. Başım açık, gerdanım ortadaydı. Saçlarım toprağa bereket veren gürül gürül akan sular gibi dağılmıştı. Gözlerim kapalı gülümsüyordum. Alemin keyfine varmış, bütün zevkleri tatmış gibi gülümsüyordum. Hayallerim varmış, o hayallerle çok mutluymuşum gibi gülümsüyordum. Uzandığım yeşilliğin üzerinde o anda var olmayan çiçekler, kuşlar, böcekler, başımın üstünde merakla eğilip bükülmüş flamingolarımız vardı. Muhtemelen ressamın zihnindeydi bunlar. Zira beni resmederken yoktular. Saray ressamının babası kadar yetenekli oğluydu portrelerimizi yapan. Fotoğraftan daha ucuz diyordu annem. Orada, o anda güneş yumuşacık ısıtıyordu. Yanaklarım, gerdanım tıpkı resimdeki gibi pembeleşmiş olmalıydı. Güzel günleri hatırlamak onları geri getirir. Bazen farkında olmaksızın içinde olduğunuz güzelliklerin. Hatırlayınca yerini bulur bütün güzellikler. Ama geçmiş bitmişlerdir işte. Ben üzüldüğümde burnumun direği sızlar. Herhalde kalbime bir hançer saplansa bu kadar acı verir. Hatırlamak acı verir. Odamın karanlığında bunları düşünüyordum. Evdekileri çok özlemiştim. Annemi, Fatma'yı, Hicran'ı. Şimdi aşıktım, teselli bulmuş, avunmuştum. Buna rağmen artık geçmişin derin sularına gömülen, sisler ardında kalan, neşeli günlerimizi berbat ettiğim düşüncesine saplanıp kalmıştım. O gece rüyamda portremin yapıldığı güne döndüm. Yeşilliklerin üzerinden kalktıktan sonra beni ısıtan güneş bile ortadan kayboluyordu. Kimseyi bulamıyordum. Bu hayra alamet değil dedim içimden. Annem kötü rüyayla güne başlamaktan çok korkardı. Mehmet'le Heybeli'ye geçeceğimiz gün böyle başlamış olmuştu. Sabah karanlığının içinde yatağımda öylece otururken Bedriye'nin ayak seslerini işittim. Gün doğmak üzereydi. Denizin üzerindeki ışıksız gökyüzü yükselmeye başlamıştı. İleride parlak bir yıldız ışıldıyordu. Sanki yeryüzündeki biz fanilere herkes için bir umut olduğunu müjdeliyordu. Buna rağmen kendimi rüyadaki kadar çaresiz ve mutsuz hissediyordum. Bedriye kalbi ağzından çıkacakmış gibi nefes nefese geldi. Kucağında bohça gibi sarıp sarmaladığı bebek vardı. Bebeği istemiştin, hatırın kalmasın diye getirdim, dedi. Şüpheyle baktım ona. Şüphe insanın içini kemiren kurttur. O solucan gibi kurttur ki kökü dünyayı kucaklamış koca koca ağaçları yere devirir. Kollarımı uzatıverdim bebeğe doğru. Aniden, kendiliğinden oldu bu. Neden böyle nedamet getirmiştim bilmiyorum. Bebeği kollarıma alır almaz ağlamaya başladım. Onu şefkatle göğsüme bastırmış değildim. Sadece kollarımda tutuyordum. Annemin hamamlıklarını ulvi bir görevle göğüs hizasında tutup taşıdığım gibi tutuyordum bebeği. Sonra dizlerimin üzerine koydum onu. Alnına düşen yumuşak saçları vardı. Hafifçe dokundum saçlarına. Yumuşaklığı içime ürpertti. ''Kırkı doldu bugün.'' dedi Bedriye. ''Süt anne hatırlattı. Kırkı çıkmadan isim vermek icap edermiş. Yoksa hepimiz günahını alırmışız. Bu yüzden getirdim sana. Ezan vaktidir. Kulağına fısılda.'' Gözyaşlarım gökten düşen damlalar gibi ellerime yağdı. Gözlerimi sildim. Sonra daha beter hıçkırdım ve ağladım. Bedre bir an insafa gelmiş gibi sırtımı sıvazlayacak olup vazgeçti. Onun ve diğerlerinin bana olan kırgınlıkları, kızgınlıkları hiç geçmeyecekti, biliyorum. Asla eski günlerdeki gibi olmayacaktık, biliyorum. Adı Ahmet olsun dedim. Sen bilirsin manasında dudak büktü Bedri, ya da bir önemi yoktu bebeğine isim verdiğimin. Ahmet dedim bebeğimin damla gibi minicik kalan yüzüne. Erkek bebek olmasına rağmen çok biçimli hatları vardı. Gül yapraklarının üzerine düşmüş muntazam sabah çiği gibi pırıl pırıl çok biçimli. Sonra kederli kederli içini çekti bebek. Artık onun bir adı vardı. İnsan kederlendiğinde ya susar dut yemiş bülbül gibi, ya da şakır durur yine bülbül gibi. Aşık olduğum için mutluydum. Beni seven birisi vardı. Kalbim onun için çarpıyordu. Ama aynı zamanda huzursuz ve endişeliydim. Bir mumun alevi mutlaka söner. Yaz biter, kış gelir. Güzel şeyler hep güzel devam etmez. Öyle olsa güzelin kıymeti bilinmez. Sevmek bir süre sonra kaybetmek korkusuna dönüşür. Kaygı verir. Kaygı ise henüz yazılmamış bir sonu öğrenmek için ter ter tepinmekten başka bir şey değildir. Mehmet'in küreklerine asıldığı sandalıyla heybeliğe doğru yollanmışken kafam bunlarla meşguldü. Ne derdi Fatma? Kardeşlerim, yaşanabilecekken yaşayın ayağınıza gelen fırsatları, güzellikleri. Sonra benim gibi yaşanmamış mutluluklar için ağıt yakmayın. 10 yıl sonraki aklınızı başınıza devşirin. Yoksa benim gibi yorganı başınıza çekip hep uyumak istersiniz. Susuyorsun deyince Mehmet, konuşmaya, anlatmaya karar verdim. Hem de ne anlatmak. Kelimeler içimden sandalımızın iki yanına açılan su gibi akıp çıkıyordu. Hatırlayan da hatırlanan da geçici değil miydi zaten? Bunu söylemedim ama. Mehmet ondan duyduğumu yumurtladığımı düşünmesin diye. Annemin bu hususta söylediklerini içimden geçirdim. Kocanız ne düşünüyorsa aynısını düşünmeyin derdi. Ah, herkesin içinden geçirip kimseye demedikleri. Bunlar başlı başına apayrı bir yaşantıdır zaten. Sustuklarımız gerçek hayatımız, hakikatimizdir. Deniz kıpırtısız, gökyüzü yeryüzüne inmiş gibiydi. Bebeğe Ahmet adını verdiğimden başladım. Bedriye'nin bebeği süt anneye götürdüğünden, ona diğer adaya geçtiğimi, bebeği ona emanet ettiğimi söylediğimi, bunun gibi gereksiz ve önemsiz şeyleri anlattım ilkin. Var gücüyle küreklere asılan Mehmet anlattıklarımdan sıkılır diye düşünmüştüm. Ama o dinlemeye hasretmiş gibi davrandı. Her zamanki gibi. Sandaldaki gece bile kulaklarını dikmiş dinliyordu beni. Mehmet kendini anlat dediyse de ben ona Hicran'ı, Fatma'yı, annemi ve Bedriye'yi anlattım. Sonra bunun idrakine vardım varmasına da Mehmet, insan en çok başkalarını anlattığını sanır ama başkalarını anlatırken aslında kendisini anlatır diyerek beni rahatlattı. Elimi denize daldırdım. Ah ne güzeldi su. Allah'ın en büyük nimeti diyordu Mehmet deniz için. Benim asıl sevdalım şu deniz diyordu da surat asıp kıskandığımı görünce gülüyordu. Sanırım en çok Bedriye'nin hikayesini sevdi. Annesinin de varmış her işe koştuğu böyle bir kalfası. Ben de onu sevdiklerini merak ediyordum ama anlatmaya meyletmedi. Besbelli onları çok özlemişti. Kimi insanlar böyledir. Çok özleyince, kırılınca, dökülünce, kaybettiğini anlayınca susar. Kimisi de benim gibi içine içine konuşur. Hep anlatmak ister. Biraz daha anlatsana Bedriye'yi. Dudağın kenarına iliştirdiği sigarasını tüttürüyordu bir taraftan. Onu gören serseri derdi ama onun alimden aşağı kalır yanı yoktu. Öte taraftan bir kaçak olarak hayatına devam etse bile dünyadan elini eteğini çekmiş bir hali de yoktu. Yaşamak istiyordu. Benim gibi, annem gibi, Fatma, Hicran, Bedriye ve adı yeni konulmuş bebeğim gibi yaşamak istiyordu. Aslında hoş sohbetti. Çapkın çapkın bir gülümsemesi vardı. Bana bakınca içim erirdi. Demek aşk böyle bir şeydi. Niye anlatmıyorsun? Seni seyrediyorum. Ben de seni. Gece ikimizi. Gülüştük. Bizi seyreden gece burnunu havaya dikti. Mehmet kürek çekmeyi bıraktı. Gel buraya, getir dudaklarını bana. Gittim yanına. Diz çöktüm önüne. Uzattım dudaklarımı. Çenemi tuttu usulca. Ne güzel dokunuyordu, yumuşacık. Tüy gibi hafif bir öpücük kondurdu dudaklarıma. Bir kuş konmuş ve havalanmıştı sanki aniden. Kalbimi de peşinden uçurarak. Göz gözeydik şimdi. Dudaklarımız birbirine yakın. Mehmet'in çenesini tutmuş, yumuşacık ellerinde hasret, şefkat, aşk vardı. Dudakların kor gibi, ateş gibi yakıyor beni. Kapadım gözlerimi, Mehmet burnunu, o zarif ama güçlü çenesini boynuma gömdü. Kokladı, kokladı beni. Yanalım o zaman, yok olalım, kül olalım. Sonra yeniden birleşti dudaklarımız. Biz öpüştük. Gece bize bakıp inledi. Biz de ona bakıp güldük. Sevginin, aşkın tarifi imkansız. Sarılmak ve içine girmek, o olmak, bir olmak istiyorsunuz. Başka bir şey değil. Ben seni çok seviyorum dedi Mehmet. Hep böyle kalalım dedim ben. O anda büyülü bir şey oldu. Belki hep o anda kalamadık ama bir manzarayı seyreder gibi seyrettim denizin ortasında sandaldaki bizi. İkimizi, yanımızda uslu uslu oturan geceyi. Sanki ölmüştüm de ruhum kuş gibi bedenimden çıkıp uzaklaşmıştı. Ya da o anda çekilmiş bir fotoğrafımız varmış da ona bakıyormuşum gibi. Kendimizi uzaktan gördüm. Öyle güzeldi ki o anda hapsolmak için ölmek gerekiyorsa bunu canı gönülden istedim ve diledim. Uzaktan bana görünen şey rüya gibiydi. Rüyanın içindeydim. Güzel ve imkansız şeyler için rüyanızda görürsünüz derdi annem. Kendimi tekrar yumuşakça sallanan sandalın içinde bulduğumda Mehmet'in deniz, tuz kokusuyla karışık teninin kokusunu içime çektim. Öpüşüp koklaşmalarımız bittiğinde Mehmet'e de anlattım. Nasıl uzaklara çekilip sandalda sevişen bizi görüp seyrettiğimi. Şaşırmıştı. Meğer onun da kimi vakit rüyalarında kaldığı yerden devam etme gücü varmış. Eğer görmekten mesut olduğu bir rüyanın orta yerinde uyanırsa gözlerini tekrar kapar, uykuya dalar ve rüyasını kaldığı yerden görmeyi sürdürürmüş. Bedri ise günlerden bir gün bize insanın ölmeye yakın kendi hayaletiyle karşılaştığına dair bir hikaye anlatmıştı. Anlatmakta Bedriye'nin üstüne yoktu. Hani anlatacaktın Bedriye'yi? Heybeliye yaklaşmıştık. Sözümü tuttum. Anlattım Bedriye'yi. Madem laf insanın tekinsiz ikiziyle, hayaletleriyle karşılaşmasından, ölümünün kendisine malum olmasından açılmıştı, devamını getirdim. Bedriye hiç kendi hayaletiyle karşılaşmamış. Ama karşılaşıp anlatanları duymuş, işitmiş. O böyle birkaç hikaye döktürdükten sonra annemin üzerine bir tedirginlik çökmüştü. Sadece annemin mi, Hicran ve Fatma'nın da? Her biri güpegündüz tekinsiz ikizleriyle, hayaletleriyle karşılaşmışlardı. Vallahi aynada kendini görmek gibiydi demişti Hicran. Düşüp bayılacak gibi olmuştum. Karşımda tıpkı ben vardım, diyordu Fatma. Ben şurada durmuş, biraz ötemdeki kendime bakan değil miyim diye soruyordu annem. Ne garip, üçü de farklı zamanlarda ama hep aynı yerde görmüşlerdi birbirlerini. Nerede? Mehmet merakla sormuştu. Alnında bir iki damla ter parlıyordu. İstanbul'daki köşkümüzün gül bahçesinde. Ben de bazı şeyleri o anda idrak edivermiştim. Niye ben ya da Bedriye değil de üçü karşılaşmıştı kendi hayaletleriyle? Ölecekler mi yoksa? Hepimiz bir gün öleceğiz. Öyle telaşa kapılmıştım ki sandalımız eğer kıyıya yanaşmasaydı kendimi sulara atıp çırpınacaktım. Böyle zamanlarda tıpkı annem gibi yüreğim sıkışır. Bir kuşu ellerinizin arasına sıkıştırıvermişsiniz gibi göğsümün orta yerinden havalanıp uçup gitmek ister. Mehmet beni yatıştırdı. Annem ve kız kardeşim de inanır böyle safsatalara. Safsata değil ki bu. Nereden biliyorsun? Sen de biliyorsun öyle olmadığını. Bazı kitaplar bile yazarmış bunu. Mehmet bunu biliyor olmalıydı, sustu. Ama beni teselli etmek, endişelerimi hafifletmek için çabalaması, bu uğurda yalan bile söylemesi hoşuma gitmişti. İnsan ne garip bir varlık. Canını yakacağını bile bile bazı şeyleri sorup öğrenmek istiyor. Bundan bir parça haz alıyordu. Mehmet'e sorduğum sorunun sebebini ancak böyle açıklayabiliyordum kendime. Ona sorduğum şeyin ne olduğuna gelince, sen hiç kendi hayaletinle karşılaştın mı? O anı hiç unutmayacağım. Sandalımızın burnunun iri çakıl tanelerine sürtünerek kıyıya varışının sesini duymuştuk. Mehmet inmeme yardım etmişti. Ayak bileklerimize kadar suyun içerisindeydik. Sonbahar denizi yaz denizinden daha güzeldir. İskarpinlerim ayağımdaydı. Feracemin önü açık, yaşmağım kulaklarımın arkasına kıvrılmış, göğüslerim neredeyse ortada. Heybeli'nin ıssız, sessiz arkasına çıkmıştık çünkü. Bizden başka kimse yoktu. Mehmet bu soruyu önce duymazdan geldi. Sonra durdu, baktı bana. Gözleri yaşlarla dolmuştu. Evet. Ayrım sonu, sayfa 183.